İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytene salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 27 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 21 Sefer 1444 ve Miladi 18 Eylül 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, dinleyicilerle baş başa Büyük Şair Şehriyar'ın anısına Vakılcılık ve Allah İnancı isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Erbayin yürüyüşleri bugün müminlerin dayanışma ve hak taraftarlarının toplanma simgesi olmuştur dedi. Erbayin ziyaretçilerin sayısı 24 milyonu aşarken Ankara'da Hüseyin Erbayin matem töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı reisi Biden ile bir görüşme olmayacak dedi. İran, Tacikistan ve Kırgızistan arasında kalıcı ateşkes istedi. Türkiye, Amerika'nın Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı. Ve Siyonistler Şili Cumhurbaşkanı'na tepkili. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Erbayin günü nedeniyle öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, Erbayin yürüyüşü gibi önemli olaylara karşı kötü niyetli ve gerçek hırsızların sürekli çabalarını işaret ederek, Kur'an'ın iki hayatı ve ebedi cümlesi yani hakka ve sabra bel bağlamak her zaman ve öncelikle günümüz için temel bir talimattır dedi. Ayetullah Hamine'yi konuşmasını şöyle sürdürdü. İmam Hüseyin'in yüksek bayrağını temsil eden Erbayin törenleri bu yıl her zamankinden daha muhteşem ve muazzam düzenlendi. Erbayin yürüyüşleri bugün müminlerin dayanışma ve halk taraftarlarının toplanma simgesi olmuştur. Erbayin yürüyüşleri Ehl-i Beyt İslam'ının bayrağını kaldırmak için Allah'ın iradesinin alametidir. Bu hareket hiçbir beşeri politika ve insan önlemiyle gerçekleşemez ve Allah'ın eli bu muazzam cilveyi gözler önüne seriyor. Gençlere tavsiyem Hüseyin'i heyet ve dini gruplara özel önem vermeleridir. Heyetlerde Ehl-i Beyt'in adını almalı ve gerçekleri anlatma merkezi olmalıdır. Erbayın yürüyüşü gibi önemli olaylara karşı kötü niyetli ve gerçek hırsızların sürekli çabalarına tanık oluyoruz. Kur'an'ın iki hayati ve ebedi cümlesi, yani hakka ve sabra bel bağlamak her zaman ve öncelikle günümüz için temel bir talimattır. Sabır demek, kalıcılık, direniş, yorulmamak ve kendini çıkmazlığa görmemek demektir. Hem hak yolundan girdiniz ve hem üniversite gibi ortamları Allah'ın rengiyle aydınlatarak diğerlerine bu yola yönlendirin.
Irak kaynakları Hüseyin-i Erbain törenleri için 24 milyon ziyaretçinin Kerbela'ya ulaştığını duyurdular. El Gadir televizyon kanalı son yıllara göre bu yıl Kerbela'ya çok daha fazla Hüseyin-i Aşık'ın akın ettiğini duyurdu. El Gadir kanalı bu aşk ve eşsiz sevginin başka hiçbir günde rastlanmadığını ve rastlanmayacağını, bunun İmam Hüseyin aleyhisselama duyulan aşk olduğunu, Yüce Allah'ın cennet gençlerinin efendisine olan aşkın kalplere yerleştirdiğini belirtti. Kutsal Kerbela topraklarından alınan haberlere göre bu yıl Erbain törenleri daha erken ve Sefer ayının 14. gününde başladı.
İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti Başkanı yaptığı açıklamada bu yıl 8 Eylül'den bu yana İran Kızılay tarafından Irak'taki Erbain hacılarına 2.092.847 sağlık hizmeti verildi dedi. Meher Haber Ajansı'nın bildiğine göre Pir Hüseyin Kulüvend Hüseyin-i Erbain ziyaretçilerine verilen sağlık hizmetleri konusunda İran'dan Irak'a 300 ton civarında ilaç nakledildi ve Irak'tan hacıların ihtiyacı olan serum ve bazı özel ilaçlar satın alındı dedi. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü. Halihazırda genel doktor ve hemşehrilerin bulunduğu 200 adet birinci seviye tıp merkezi ve mukep uzman doktor ve hemşirelerin bulunduğu 40 adet ikinci düzey tıp merkezi ve 6 adet üçüncü düzey hastane ziyaretçilere hizmet vermektedir. Ayrıca 3 seyyar hastanede Hüseyin'i ziyaretçilere hizmet vermektedir.
Hüseyin-i Erbain merasimi Türkiye'nin önde gelen dini şahsiyetleri ve Türkiye'de yaşayan İranlıların katılımı ile dün İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin kültürel ateşeliğinin Hüseyiniyesinde yapılan konuşmalar ve matem törenleriyle düzenlendi. Muhabirimizin bildirdiğine göre söz konusu törende Türkiye'nin dini şahsiyetlerinden ve akademisyen Mahmut Acar yaptığı konuşmada Mutahhar Ehl-i Beyt aleyhisselam dünyaya tanıtma alanında İran İslam İnkılabı'nın etkin rolünü işaretle tüm dünyada Mutahhar Ehl-i Beyt'e sevdalı olanların İranlıların Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin aleyhisselama olan aşkına gıpta ettiğini söyledi. Acar, İmam Hümeyni önderliği ve İslam İnkılabı rehberinin liderliğindeki İslam İnkılabı sayesinde İranlıların çocukluktan itibaren Hüseyin'i mektepte tanıştıkları ve İmam Hüseyin aleyhisselama saygı duyarak yas tuttuklarını ifade ederek bunun Mutahhar Ehl-i Beyt tarafından büyük bir inayet olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Reisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 77. toplantısına katılmadan önce bir Amerikan medya kuruluşuna yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Biden ile bir araya gelmeyeceğini söyledi. İlanla bildiğine göre Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 77. toplantısına katılmak için New York'a gitmesi bekleniyor. Amerikan merkezi CBS News kanalında konuşan reisi Biden ile New York'ta görüşme yapmayacağını ifade etti. Biden ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 77. toplantısı sırasında görüşme ihtimaliyle ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Reisi, "Bence böyle bir görüşme olmayacak, görüşme ve müzakereyi yararlı görmüyorum." Yeni hükümet Trump yönetiminden farklı olduğunu iddia etse de pratikte hiçbir değişiklik görmedik diye yanıtladı. Cumhurbaşkanı Reisi daha önce de Katar'a bağlı El Cezire kanalında yaptığı açıklamada nükleer anlaşma ile ilgili son kararın Amerika'nın sorumluluğu olduğunu belirterek İran halkı ve İran'ın haklarını kesinlikle savunmakta kararlıyız. İran yaptırımlarının kaldırılması için garantiler olmalı ve nükleer müzakerelerin sürmesi için denetim meselesi çözülmelidir demişti. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye açıklamasında şu ifadelere de yer verdi. Batı'nın bizden nükleer faaliyetlerimizi durdurmasını istemesinden önce nükleer silahlara sahip İsrail rejiminden bu talebi istemelidir. Amerika ile nükleer anlaşma konusunda doğrudan görüşmenin hiçbir faydası yok ve Amerika güvenirlik oluşturarak İran'a güven sunmalıdır. Washington, İran ile anlaşmak istiyorsa neden nükleer görüşmeler sürerken yeni yaptırımlar uyguluyor?
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Çin'in Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ana ve kurucu üyelerinden biri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasir Kenani Çafi, Çin medyasından CGTN kanalına verdiği demeçte, Çin'in bölgesel ve uluslararası konulardaki yapıcı rolünün üye ülkeler için önemli olduğunu söyledi. Kenani sözlerinin devamında Çin'in transit ekonomik işbirliği ve bölgesel ve uluslararası alanlarda ticaretin güçlendirilmesi dahil olmak üzere çok taraflı bölgesel işbirliğini güçlendirme çabaları değerli çabalardır dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca Çin hükümetinin koronavirüsünün küresel tehdidiyle mücadelede sorumlu bir ülke için iyi bir örnek olduğuna işaretle hem ulusal ve hem bölgesel alanda salgının yönetiminde başarılı olduğunu, kriz yönetimi ve salgınla mücadelede diğer ülkelere yardımda pozitif ve etkin rol oynadığını sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tacikistan Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasındaki sınır çatışmalarının ardından bu çatışmaların tırmanmasından duyduğu endişe dili getirerek istikrarlı bir ateşkes ve anlaşmazlıkların çözülmesi çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasir Kenani, cumartesi gecesi Tacikistan ile Kırgızistan Cumhuriyetleri arasındaki sınır çatışmalarının ardından yaptığı açıklamada bu çatışmaların tırmanmasından duyduğu endişe ettiğini getirerek kalıcı bir ateşkes ve anlaşmazlıkların diyalog ve barışı yöntemlerle çözülmesi çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin hem Tacikistan hem Kırgızistan Cumhuriyetleri ile son derece dostane ilişkilere sahip olduğuna değinen Kenani, Tahran'ın her iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için her türlü yardıma hazır olduğunu duyurdu. Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır gerilimi genellikle arada bir tırmanıyor ama çok kısa sürede azalıyor. Çarşamba sabahı da Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırda çatışma çıktı.
İran Sınır Muhafızları Komutanı, Batı Azerbaycan eyaletinde Serdişt kentinde silah kaçakçılığı çetesinin çökertildiği ve 14 adet savaş silahın ele geçirdiğini duyurdu. Komutan Ahmet Ali Guderzi, dün yaptığı açıklamada Serdişt Sınır Alayı sınır muhafızlarının silah ve mühimmat kaçakçılarının ülke topraklarına çok sayıda silah ve mühimmat sokma planladıklarına dair tam istihbaratla derhal sınır kontrol önlemlerinin yoğunlaştırılmasını gündeme getirdiler, dedi. Merhabar Ajansı'nın bildirdiğine göre Komutan Guderzi, bir dizi istihbarat çalışması ile belirlenen yere sevk edilen sınır muhafızlarının saatlerce süren devriye ve pusu sonrası silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesini çökertmeyi başarırken 4 adet Kalaşnikov, 10 adet tabanca ve 500 adet kurşun ele geçirdiklerini duyurdu. İran Sınır Muhafızları Komutanı, operasyon sırasında iki kaçakçının yakalandığı ve adli makamlara teslim edildiğini de sözlerini ekledi.
Dün akşam yapılan hassas bir karşılaşmada İran'ın 92 kilo güreşçisi Kamran Gasimpur, Amerikalı rakibi Dan Cox'u yenmeyi başararak Sırbistan Dünya Şampiyonası'nda İran için altın madalya kazandı. İran Pedes'in haberine göre Yunus İmami'nin Hindistanlı rakibini 74 kiloda 6-0 yenerek bronz madalyayı boynuna takmayı başardı. İlk 4 ağırlıkta Muhammed Nohdi ve Hasan Yezdani gümüş, Emir Hüseyin Zari de bronz madalya kazanmıştı. Bu arada 61, 65 ve 97 kilolarda yarı final müsabakalarında Rıza Eteri, Rahman Amuzade 61 ve 65 kiloda finale yükselmeye başarırken Muhammed Hüseyin Muhammediyan'ın 97 kiloda üçüncülük için mindere çıkacak. Sırbistan'da düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü günü sonunda İran Milli Serbest Güreş Takımı bir altın, iki gümüş ve iki bronz madalya ile 143 puanla sahip Amerika'nın ardından 95 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Tahran Radyosu'ndan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye'de milyonlarca aile gıda temininde ciddi sorunlarla karşı karşıya. Taslim Haber'in bildirdiğine göre Türkiye'de pahalılık kol gezerken birçok Türk gazetesi yüksek gıda fiyatları konusunu birinci sayfasına fotoğraflarla taşıyarak manşetlerinde ele alıyor ve bu ülkede meyvelerin tane ile alma dönemi denilen yeni bir dönemin başladığına dikkat çekiyor. Türkiye'de birçok aile şehrin meyve ve sebze pazarlarından veya dükkanlarından meyveyi normal ve kilo şeklinde almak yerine tane veya sayı şeklinde satın almak zorunda kalıyorlar.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın ilk kez Eylül 2020'de yürürlüğe giren Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını şiddetle kınadı. İran'ın bildiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika'nın bu kararı Güney Kıbrıs Rum yönetiminin uyumsuzluğunu artırmakla birlikte Kıbrıs adası meselesine yönelik çatışmalara olumsuz etki bırakacaktır ifadesini kullandı. Amerikan Dışişleri Bakanı, dün Dışişleri Bakanı Blinken'in Kıbrıs'la ilgili savunma ve ticaret sınırlamalarını 2023 yılı için kaldırdığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamında bu karar Kıbrıs'la silah yarışını körükleyecek ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrarını batılacaktır denildi. NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan yüzyıllar öncesine dayanan hava ve deniz sınırları ile ilgili anlaşmazlık yaşıyor. Kıbrıs'ın 1974'te ikiye bölünmesi ve Akdeniz'e enerji kaynaklarının bulunması da sorun teşkil eden maddeler arasındadır. Bu sorunlar iki ülkeyi son yarım yüzyılda 3 defa savaşın eşiğine getirdi.
Türkiye Kürdistan İşçi Partisi PKK'nın 120'den az üyesinin ülkede kaldığını iddia etti. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin PKK ile mücadelesine atıfta bulunarak Türkiye'de sadece 9 ilde 120'den az PKK üyesinin kaldığını iddia etti. Soylu 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde Türkiye Kürdistan İşçi Partisi PKK'nın tek bir üyesinin bile ülkede kalmayacağını iddia etti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ermenistan ile son zamanlarda çıkan çatışmalarda bu ülkenin 282 askerinin yaralandığını duyurdu. Muhabirimizin bildiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada askeri çatışmalar ve Ermeni ordusunun saldırılarında bölgede yaşayan iki kişinin de yaralandığı duyuruldu. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın da ilk resmi açıklamasında 3 günlük sınır gerilimlerinde bu ülkenin 71 askeri hayatını kaybetti.
Haber çevreleri cumartesi gecesi Suriye-Irak sınırındaki Amerikan kuvvetlerin üstüne roketli saldırının yapıldığını bildirdi. İran'ın Telegram kanalı Saberin News'dan naklen verdiği habere göre Irak-Suriye sınırındaki El-Şeddadi üssündeki Amerikan güçlerinin mevzileri ağır roket saldırılarıyla hedef alındı. Saldırı detayları hakkında şimdilik açıklama yapılmadı.
Şili Devlet Başkanı Siyonist Rejimi İsrail Büyükelçisi'nin güven mektubunu almayı reddettiği için Siyonist örgütler tarafından hedef alındı. Batı Şeria'daki çatışmalar 17 yaşındaki Filistinli bir genci şehit eden İsrail ordusunun vahşi eyleminin ardından Şili Devlet Başkanı Gabriel Burik bu rejimin yeni Büyükelçisi Gil Arsili güven mektubu kabul etmeyi reddetti.
Ve Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed Bin Salman'ın Londra ziyaretine protesto etmek için cumartesi akşamı ülkenin Londra'daki büyük elçiliği önünde insan hakları aktivistleri, Ali Suud rejimi muhalifleri ve İngiliz halkının farklı kesimlerinden onlarcası protesto mitingi düzenledi. Bin Salman, Kraliçe Elizabeth'in defin töreni için İngiltere'de bulunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz CIA işkence raporunun Amerika ulusal güvenliğini tehdit etme bahanesiyle yayımlanmaması üzerine. CIA'nin güçlendirilmiş sorgulama programı olarak bilinen acımasız sorgulama programını açıklayan Amerika Senatosu tarafından hazırlanan rapor şimdilik açığa çıkarmayacaktır. Kolombiya Bölgesi Federal Yargıcı Beryl Howell, CIA'nin terörle mücadele sırasında uyguladığı işkence programı ile ilgili kapsamlı bir kongre raporunun gizli kalmasına karar verdi ve daha önce bazı bölümleri 2014'te Demokrat Senatör Diana Feinstein tarafından ifşa edilen bu tartışmalı belgeye vatandaşların erişim hakkına sahip olmadığını iddia etti. Yargıç Hoval kararında şunları yazdı. Bu rapor CIA'nin gözaltı ve sorgulama politikaları ve prosedürleri hakkında yayımlanırsa ulusal güvenliği tehlikeye atacak son derece gizli bilgiler içeriyor ve bu meselenin önemi bu bilgilerin ifşa edilmesine yönelik kamu yararından çok daha ağır basıyor. Diana Feinstein, Yargıç Hovel'in kararının bazı yönlerine katıldığını belirterek şunları söyledi. Hala işkenceler hakkındaki tam raporun uygun düzeltmelerle bir zaman diliminde yayımlanması gerektiğine inanıyorum. Amerika hükümetinin işkenceyi kullanması bir daha tekrarlanmasına asla izin verilmememiz gereken tarihimizdeki karanlık bir noktaydı. 2009'da Amerika Senatosu CIA tarafından siyasi mahkumların sorgulanma yöntemleriyle ilgili milyonlarca belgeyi araştırmak üzere İstihbarat Komitesi'ni görevlendirdi. Araştırma 2013 yılına kadar sürdü ve nihayet bu araştırmanın sonuçlarının Nisan 2014'e kadar yayımlanmasına karar verildi. Ancak bu rapor hala yayımlanmamıştır. 6700 sayfalık senato raporu 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra başlayan CIA'nin gizli gözaltı ve işkence programının detaylarını açıklıyor. Bu program yüzünden çok sayıda yabancı sanık Amerika'nın dışındaki kara cezaevleri olarak bilinen CIA'nin gizli gözaltı merkezlerine götürüldü ve şiddetli ve çoğu zaman vahşice sorgulamalara maruz kaldı. Tabii ki 9 Aralık 2014'te Amerika Senatosu İstihbarat Komitesi Başkanı Diana Feinstein, CIA'nin terör şüphelilerine yönelik sorgulama teknikleri hakkında insan hakları kurumları tarafından geniş çapta eleştirilen birkaç bin sayfalık raporun sınıflandırılmamış bir özetini yayımladı.
Bu raporda yapay boğulma, uzun süre uykudan yoksun kalma, cinsel saldırı tehditleri ve ailelerine yönelik tehditler dahil olmak üzere CIA'nın tutuklulara yönelik işkence yapma yöntemleri anlatılmıştı. Bu raporda CIA'nın Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı, Kongre ve diğer Amerikan kurumları ile ilişki biçimi meselesine de değinilmiştir ve CIA'nın birçok etkileşimde yanlış ve yetersiz bilgi sağladığı söylenmiştir. 11 Eylül 2001 olaylarından sonra Amerika terörle mücadele planı çerçevesinde tüm dünyada başta El-Kaide'nin olası üyeleri olmak üzere terör eylemleriyle suçlanan kişileri tutuklayıp sorguya çekebilecek bir sistem oluşturdu. Bu durumda terör zanlısı kişiler kaçırılıp Amerika'nın dışında gizli yerlerde mahkeme kararı olmaksızın hapsedilirdi ve acımasız yöntemlerle sorgulanırdı. CIA'nın bu sanıklara karşı davranış ve işkence biçiminin de ifşa edilmesi dünya üzerinde birçok eleştirel tepkiyle karşılaştı. Halbuki Amerika dünyada her zaman insan haklarının lideri ve savunucusu olduğunu iddia etmiştir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Komitesi gibi İnsan hakları kurumlarının yanı sıra İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi sivil toplum kuruluşları ve Nobel Barış Ödülü sahipleri gibi bazı uluslararası şahsiyetler de Amerika'nın tutuklulara karşı kötü muamelesi ve mahkumları işkence etmesini hassasiyetle takip etmiş ve bu sürecin devam etmesini önlemek için Amerikan hükümetine pratik eylemler çağrısında bulunmuştur. CIA ajanları Amerikan ulusal güvenliğinin savunma bahanesiyle şiddet eylemleri, işkenceler ve birçok insan hakları ihlali vakası gerçekleştirmiştir. Bu durumda Amerikan hükümeti işkence kullanımını haklı göstermek için teröre karşı savaşı bu konuya örnek olarak nitelendirmiştir. Ancak birçok uzmanın bakış açısına göre işkence uygulamak ve bu yöntemin savunulması şiddetin yaratılmasına ve ulusal ve uluslararası düzeyde yayılmasına neden olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Taliban hükümetiyle işbirliği yapma isteğiyle ilgili. Amerika'nın Afganistan işlerindeki özel temsilcisi, Taliban hükümetiyle etkileşimi desteğini açıkladı. Amerika'nın Afganistan işlerinden özel temsilcisi Thomas West muhabirlere şöyle dedi. Taliban ile etkileşimden yanayız ve bu ülke halkının sorunlarını çözmek için Taliban hükümetiyle ilişkilerin gerekli olduğuna inanıyoruz. West, Taliban hükümetiyle etkileşime girmemek uygun bir eylem değil ve bu şekilde Afganistan için fazla bir şey yapamayız diye ekledi. Amerika'nın Afganistan işlerindeki özel temsilcisi şunları iddia etti. Amerika'nın Taliban hükümetinin üyelerinin seyahat muafiyeti konusunda belirli bir tutumu olamaz. Çünkü bu büyük bir güvenlik sorunu. Son zamanlarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri 13 Taliban yetkilisinin seyahat muafiyeti konusunda anlaşmadılar ve onların seyahat muafiyetini uzatmadılar. Amerika'nın Afganistan işlerindeki özel temsilcisi West'in ülkesinin Taliban hükümetiyle etkileşime girme isteğiyle ilgili sözleri, bir Beyaz Saray yetkilisinin bu grupla nasıl başa çıkılacağına ilişkin gündeme getirdiği yeni bir tutumdur. Amerika'nın Taliban ile işbirliğine yönelik yeni yaklaşımının nedeni hakkında Thomas West'in öne sürdüğü iddia, Afgan halkının sorunlarının çözülmesine yardımcı olmakla ilgilidir. West, Washington'un Taliban ile bir ilişkisi olmadığı sürece Afganistan halkının mevcut zorluklardan çıkmasına yardımcı olamayacağını iddia ediyor. Şimdi sorulması gereken soru şu. Afganistan'ın yaklaşık 10 milyar dolarlık varlıklarını bloke ederek Afganistan ekonomisinin çökmesinin temel nedeni olan mevcut durumda Amerika hükümeti kendi önceki tutumunda düşündürücü bir hareketle neden Taliban ile etkileşim yolunu benimsemiştir?
Amerika'nın uluslararası arenada başlıca rakipleri olan Çin ve Rusya'nın Taliban'a karşı esnek bir tutuma sahip olduğunu ve bu grubun onlardan defalarca Afganistan'a yeniden inşaat sürecine katılmalarını talep ettiğini göz önünde bulundurarak Beyaz Saray için Taliban ile işbirliği yapmama ve etkileşime girmemenin devam etmesinin Pekin ve Moskova'nın fırsat sunabileceği, bunun sonucunda bunların Afganistan'daki nüfuzunun geliştirmesine yardımcı olabileceğine yönelik bir endişe meydana gelmiştir. Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesine yardım ederek komşu ülkeler ve bölgedeki diğer ülkeler için güvenlik sorunları yaratmaya çalışan Amerika önceki senaryonun sonucunun Washington'un bölgesel çıkarlarını tehlikeye atmak için bir araç haline geldiği sonuca varmıştır. İşte bu yüzden de Amerika hükümeti Taliban'ın Afganistan'da yeniden güç kazanmasının neden olduğu önceki senaryoyu düzeltmek için Rusya ve Çin'e karşı güvensiz değişkenler yaratmak için Taliban'ın kapasitesinden yararlanabilmek için bu grup ile işbirliği yapmamak yerine bu grupla etkileşime girme yaklaşımını benimsemiştir. Amerika hükümetinin Taliban'la işbirliği yapmamaktan bu grupla etkileşime geçme yönündeki tutum değişikliğinin yalnızca uluslararası sistemdeki rekabete dayalı siyasi amaç ve motivasyonlara sahip olduğu ve Thomas West'in iddiasının aksine Afganistan halkına yardım etmek temelinde oluşmadığına yönelik bir bakış açısı var.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Şehriver 1401, Hicri Kameri 21 Safer 1444 ve Miladi 18 Eylül 2022 Pazar. 34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Şehriver 1367 yılında İranlı meşhur şair Muhammed Hüseyin Şehriyar vefat etti. Şehriyar lakaplı Seyyid Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi Hicri Şemsi 1285 yılında Tebriz'de dünyaya geldi. Çocukluk dönemi Settarhan ve Bagır Han tarafından yönetilen Özgürlükçüler Meşrutu Hareketi'ne denk geldi. Çocukken Kur'an ve Hafız Divanı ile tanıştı. Başlangıç eğitimini tamamladıktan sonra Tahran'a giderek Darülfünun okuluna girdi. Onun İslam peygamberi ve Ehl-i Beytine olan büyük aşkı birçok şiirinde gözler önüne serilmiştir. Bu nedenle Şehriyar'ın şiirlerinde de irfani aşk geniş bir yer edinmiştir. Şehriyar'ın şiirlerinin tamamı kaside, kıta, mesneviden oluşan ve 3 cilt halinde 15 binden fazla beyitten oluşmaktadır. Bu ünlü şair nihayet Hicri Şemsi 27 Şehriver 1367'de 82 yaşında Tahran'da vefat etti ve Tebriz'deki Makbaratü Şuara mezarlığında defnedildi. ...75 yıl önce bugün 18 Eylül 1947'de CIA olarak bilinen Amerikan İstihbarat Ajansı kuruldu. CIA hükümetler, şirketler ve bireyler hakkında bilgi toplayıp analiz etmek ve bu bilgileri Amerika hükümetine bildirmekle sorumlu. Dünyanın en gizli istihbarat teşkilatlarından biridir. Bu teşkilat 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika ordusunun çeşitli kolları arasındaki istihbarat faaliyetlerini koordine etmek için oluşturulan Stratejik Hizmetler Ofisi'nin yerine geçti. CIA geniş organizasyonu ile Amerikan hükümetinin istihbarat ajansı olarak bu ülkenin liderlerine, diğer ülkelerin işlerine çeşitli siyasi ve askeri müdahalelerde bulunmalarında yardımcı olmaktadır. Söz konusu örgüt, farklı ülkelerde birçok askeri darbeye zemin hazırladı. İran'da Hicri Şemsi 28 Mordat 1332 darbesi de CIA ve İngiltere MI6'in işbirliğinin ürünüydü. Daha sonra New York'taki İkiz Kuleler'in yıkılmasına yol açan 11 Eylül 2001 olayından sonra CIA dünyanın dört bir yanındaki Amerika muhaliflerini kaçırmak veya onlara suikast düzenlemek için resmi ve kamusal görevini sürdürdü. ...113 yıl önce bugün 18 Eylül 1709'da İngiliz eleştirmen yazar ve makale yazarı Dr. Johnson lakaplı Samuel Johnson dünyaya geldi. Eğitimini bitirdikten sonra Oxford kentine giden Johnson fakirlikten dolayı eğitimini bıraktı. 28 yaşında Londra'ya giden Johnson siyasi makaleler, edebi eleştiriler ve parlamento raporları hazırlamakla büyük üne kavuştu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Nalan Karaca isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Erbain yürüyüşüne katılan insan hangi mezhepten olursa olsun her türlü dini ve mezhebi sınırlardan bağımsız olarak bu etkinliğe katılıyor ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'a yönelik aşk ve sevgisine gözler önüne seriyor. İster Şii, ister Sünni Müslüman olsun, ister boynunda haç asılı bir Hristiyan olsun, hatta ister bir Budist olsun fark etmez. Erbain tüm dini ve mezhebi sınırları yıkan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan evrensel ve tamamen insani ve mezheplerin ötesinde bir imaj sunan etkinliktir. Eğer Londra gibi bir kentte sadece birkaç yüz protestocu sokaklara dökülüp slogan atarsa veya Hong Kong'da bir yürüyüş düzenlenirse bu ülkelerde yüksek düzeyde demokrasi var deriz ve bu olayları hızla medyaya yansıtırız. Oysa Irak'ta onca dehşet ve gürültünün ortasında 20 milyonluk bir etkinlik hatta haber bültenlerinde altyazı olarak bile geçmiyor. Üstelik bu büyük hadise şaşırtıcı rakamlar, siyasi önem, inkılapçı mesaj, tarihi geçmiş ve asalet gibi tüm hayati özelliklere sahip olan bir hadisedir. Fakat ne var ki bu büyük hadise medya tarafından resmi olmayan bir şekilde boykota vuruyor. Oysa bu öykü anlatıldığında kamuoyunda şok etkisi yaratıyor. Gerçekten de akıllara sığmayan bir şey.
Kesinlikle.
20 yani. Milyonluk muhteşem bir varlık sergileniyor.
Kesinlikle.
Yani o kadar güzel bir birliktelik yani var ki.
Tarif edilemeyecek bir yani görüntü.
Kimi büyük ülkelerde, devletlerde birkaç bin kişilik bir etkinlikte o kadar evet. sorun çıkıyor ki. Aynen. Burada 20 milyon insandan bahsediyoruz. Ama bunları hiçbir sorun çıkmadan etmek, bunları yönetmek çünkü burada o kadar güçlü manevi bir bağ var ki insanlar içerisinde evet. sanki 20 milyon tane adım var, 20 milyon tane gönül var, 20 milyon tane insan var ama hepsi aynı zamanda bir bütündür.
Yani sanki birbirlerini yönetiyor, birbirlerine destek veriyor.
Tabii ki destek vererek. Gerçekten. Ama bunu Batı medyası, düşman medya bunu hiçbir zaman yansıtmıyor. Çünkü Müslümanların birlikteliğini istemiyorlar. Onların istediği şey nifaktır, ayrıştırmadır ve o hedef doğrultusunda hareket ediyorlar. Güzel bir mektuptur biliyorsunuz. Evet, Erbain'i idrak ediyoruz bugünlerde. Aziz dinleyicimiz de onu dikkate alarak güzel bir mektup göndermiş. Evet. İsterseniz devamını siz okuyun.
Tabii ki evet. Bu hadiseden ilham alan sayısız insanlar arasında Avustralyalı bir genç var. Ben onu yıllar önce tanıdım. Bu genç İslam dinini seçti. Onun için bu öykü 2003 yılında başladı. Bir gün akşamüstü televizyonda haberleri seyrederken bir görüntü ilgisini çekti. Bu görüntüde milyonlarca insan Kerbela adında dini bir kente doğru yürüyordu. Bu insanlar sloganlarında birinin ismini haykırıyordu. Genç Avustralyalı bu adı hiç duymamıştı. Hüseyin. 60 saniyelik bu haberde gösterilen şeyler onu derinden sarstı. Zira gördükleri şey, düşündükleri şeylere asla benzemiyordu. Genç Avustralyalı düşündü. Nasıl olur bir insan 1396 yıl önce öldürülsün ama bu denli diri olsun ve bugün böyle bir manzaraya sebebiyet versin? Ve milyonlarca insan sanki bu olay onları ilgilendiriyormuş gibi üzgün olsun, mateme bürünsün. Nasıl oluyor da bu kadar insan bir araya geldiğinde birbiriyle sorun yaşamıyor ve kavga etmiyor? Avustralyalı genç şöyle devam ediyor. Ben Kerbela'ya geldim. Zira bu kentte bu kadar etkileyici olan şeyin ne olduğunu görüp öğrenmek istedim. Bu insanların ortak bir ilgisi olduğundan başka bir sebep olamazdı. Öte yandan eğer siz bir insan sizin hatırınız için özgürlük ve adalet ve kerametli bir yaşam inşa etmek üzere mücadele ettiğini öğrenirseniz, mutlaka onu takdirle karşılarsınız. Zira o insan sizin inancınız uğruna mücadele etmiştir. Evet, dinleyicimize bu güzel ve anlamlı mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok güzel bir şekilde ifade etmiş değil mi? Bu kararı.
Tabii ki. Gerçekten.
Bu kadar milyonluk kitleler akın ediyor.
Avustralyalı bir gençten de naklediyor bunu.
Evet.
Yani dünyanın her bir yerinden insanlar geliyor oraya.
Yani bu da sadece bize çok önemli bir mesajı değil. Veriyor değil mi? Burada mesela ama, Hüseyin'in, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın mesela bir ülkeye, bir yere, bir küçük bir yere veya ait olmadığı bütün dünya,
insanlar için
bütün dünya ülkeleri. Şimdi eğer dikkat ederseniz Avrupa ülkelerinde de mesela çok kapsamlı gösteriler düzenleniyor. Erbey'in gösterileri yapılıyor. Aşura, Tasura, Görkemli Merasimi düzenleniyor. Demek ki sadece bir ülkeyle...
Farklı dinlerden insanlar geliyor.
Kesinlikle.
Filozoflar yani. Alexander Dugin mesela, Rus filozof.
Kesinlikle yani. Her türlü
Erbay'ın
dinden...
Erbay'ın yürüyüşüne çıkıyor.
Çok emsalsiz yani. Muhteşem diyoruz yani. Gerçekten dinleyicimize de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şekilde ifade etmiş.
Yer yapar, tufan yapar. Yatmaz Hüseyin yeter. Ha! Yer yapar, tufan yapar. Yatmaz Hüseyin yeter. Bak, bak, bak. Bir nure Hüseyin'den kalbiler o kendedir. Çünkü o mazlumin kanından din olur o zindedir.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Ahmet Dinçer isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam için yas tutan bir insanlar Necef'ten ve diğer bölgelerden yalın ayak Kerbela'ya doğru ilerliyor ve büyük bir hareketi ve dini ve kültürel muazzam bir kapasiteyi gözler önüne seriyor. Erbay'ın ziyareti gerçekten sembolik ve simgesel bir harekettir. Bu yolu sonuna kadar gitmek ve yarıda bırakmamak gerektiğini söylemek içindir. Bir amelin üzerinde durmak o ameli başlamaktan daha zordur. Dolayısıyla bir ülkünün üzerinde durmak, inançların üzerinde ısrar etmek, gevşememek ve yolu kaybetmemek İmam Hüseyin Aleyhisselam hayranları ve ziyaretçilerinin yaptığı yürüyüşün anlamıdır. Evet, Ahmet Dinçer de Erbay'ına dikkat çekiyor ve güzel bir mektuptur, farklı
evet.
Mektup. İsterseniz devamını da siz okuyun.
Evet efendim. Erbay'ın ziyaretnamesinde okuduğumuz gibi İmam Hüseyin Aleyhisselam cahilliği kırmak, şaşkınlıklara son vermek için canını feda etti. Erbay'ın yürüyüşüne katılmak bu ülküyü gerçekleştirmektir. Cahillik perdelerini aralamaktır. Şaşkınlıktan çıkmak ve aydınlığa doğru ilerlemektir. Erbay'ın açık mesajı budur. Erbay'ın da bölgede büyük bir potansiyel ortaya çıkar. Amacı güvenlik, sosyal refah, kaynakları kullanmak ve dünyanın her yerinde zulme ve zorbalığa karşı mücadele etmektir. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın hayranlarının büyük kongresi ve muazzam yürüyüşü, beşeriyet karşıtı uygulamalardan beraat etmek ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşkını ve sevgisini haykırmaktır. Dinleyicimize teşekkür ediyor, mektuplarının devamını bekliyoruz.
Yali beşar bana hüsen, katili eşkıya hüsen can. O altı kuşa kebrime, bacın ola feda hüsen can. Bacın ola feda hüsen can.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Murat Yener isimli dinleyicimiz şöyle yazıyor. Hayatı dengeleyen nedir? Nasıl bir bakışı var insanımızın? Günümüz karmaşasında insanların durumlarını ve tutumlarını belirleyen kendimiz miyiz? Başkalarının tutumlarına göre mi bir hayat tarzı seçiyoruz? Tepkiler üzerine olan yaşayışlar ne kadar insanın kendisidir? Kendisinin yolunu ve yöntemini belirler. Nefret üzerine kurgulanmış olan anlayışlar karşılıklı zıtlaşmalara, sertliklere ve tepkilere neden. İnsanların davranışları ve hayata bakışları sanki adeta sadece tepkiler üzerine kurgulu. Başkalarının hayata bakışıyla yaşamanın huzursuzluğu ve gerileme insanı fazlasıyla etkiliyor. Bir Müslümanın hayatı başkalarına göre değil, inanışı ve ilkeleriyledir. İnancımızın kesin sınırları olmakla birlikte serbestlik alanları oldukça fazla. Haramlar yasak sınırlardır. Bunlar belirgindir. Haramlar üzerine esneme yapılmaz. Çünkü insanlık için zararlı olanlardır. İsterseniz devamını siz okuyun.
Evet, içimizi kemiren yabancılıkların, ayrılıkların, haramların, sınır tanımazlıkların giderek kökleşmesi sonucu kendi olmaktan giderek uzaklaşılıyor. Yabancılaşma sürecindeki zıtlaşmalar ilişkileri keskinleştirdi ve kopuşları artırdı. Başkalarının hayat tarzı ve bakışı belirleyici. Onlar bize böyle yaptı, biz de onlara aynısını yapacağız. İntikam duygusu tamamen kendilik dışında bir tutum.
Evet, Murat evet. Yener'den çok farklı bir mektup aldık. Çok güzel evet. bir mektuptu. Ama maalesef burada noktalamak zorundayız. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 098 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Salih Denizli, Ekrem Demir ve Nurgül Dere isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Büyük şair Şehriyar'ın anısına.
Değerli dostlar, 18 Eylül günü İran takviminde Fars şiiri ve edebiyatı günü ve yine İranlı büyük şair Seyyid Muhammed Hüseyin Şehriyar'ı anma günü olarak adlandırılmıştır.
Hep birlikte bu münasebeti hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinleyelim.
Kısaca Şehriyar adıyla anılan Seyyid Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi, Hicri Şemsi 1283 yılında İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz kentinde dünyaya geldi. Şehriyar çocukluk yıllarını ve ilk ve orta eğitimini Tebriz kentinde geçirdi. O dönem Tebriz'de inkılaplar ve çatışmaların yaşandığı bir dönemdi.
Şehriyar Hicri Şemsi 1300 yılında eğitimini devam etmek üzere Tahran'a geldi ve Darul Funun'un medresesinde kayıt yaptırdı. Şehriyar daha sonra tıp akademisine girdi. Fakat bu akademiyi 5 yıl sonra bıraktı ve ilkin Horasan'da daha sonra da Tahran'da kamu görevlisi olarak çalışmaya başladı. Şehriyar Hicri Şemsi 1331 yılında ebeveyni vefat ettikten sonra Tebriz'e döndü ve ömrünün sonuna kadar yani Hicri Şemsi 1367 yılına kadar bu kentte ikamet etti.
Şehriyar şiir ve şairlik ruhunu ta gençlik çağından itibaren idrak etmeye başladı ve bu duyguyu ömrünün sonuna kadar geliştirerek taşıdı. Şehriyar'a göre şiirin mayası hiçbir irade müdahil olmaksızın insan sinirini etkileyen narin tesir ve titreşimdir ve şairin sinir sistemi bunu doğadan veya hayatın ta kendisinden alarak şiir şeklinde sunar.
Şehriyar Fars şiirinin hemen hemen tüm kalıplarını denedi ve hepsinde de parladı. Şehriyar'ın şiirleri derin duygular ve narin hissiyatlarla dolu ve sözü doğal ve teklifsizdir. Şehriyar'ın şiiri Fars kültürü ve edebiyatının zengin ve gani hazinesinden beslenen bir şiirdir. Şehriyar'ın şiirleri Ferdevsi'nin hamaset ruhu, Sadi'nin şiirlerinin sadeliği, Hafız'ın gazellerinin sağlamlığı ve güzelliği, Mevlana'nın irfani bakışı ve Nasır Hüsrev'in dini ve siyasi şahlanışından derin bir şekilde etkilenmiştir. Şehriyar beşeri acıları şiirin merkezi çekirdeği olarak görüyor. Ve gerçek şiir, şevk ve şuur kaynaklarından veya daha doğru bir tabirle aşk ve irfandan kaynaklanan şiir olduğuna inanıyordu.
Edebiyat eleştirmenleri Şehriyar'ın şiirini dil ve zaman temelinde üç evreye ayırıyor. Birincisi şairin gençlik çağında yazdığı ve birçok coşkulu gazellerini kapsayan şiirleridir. Şehriyar'ın İranlı diğer ünlü çağdaş şair ve yeni şiir öncüsü Nima Yuşiç efsanesiyle tanıştığı dönemde yazdığı şiirler belki de şairin bu dönemde yazdığı en iyi ve en güzel şiirlerdir. Şehriyar bu dönemde yazdığı şiirlere Şehriyar Mektebi adını vermiştir. Şehriyar'ın üçüncü evre şiirleri şairin yaşlılık ve pişkinlik dönemine ait şiirleridir. Bu dönemde şairin bir nevi irfana eğilimi söz konusudur.
Aslında Şehriyar'ın şiirlerinde irfani şiirler, İslam inkılabından sonra yazdığı şiirlerde, diğer dönemlerde yazdığı şiirlere kıyasla daha fazladır. Şehriyar, sanat, aşk, şiir ve ilham hakkında yazdığı bir makalesinde aşk için çeşitli merhalelerden söz ediyor ve şiirin erdemini sosyal aşk, ilahi ve irfani aşkta gördüğünü beyan ediyor. Şehriyar'a göre ilahi nurdan yoksun olan şiir, karanlık ve devamsız bir şiirdir. Bu yüzden şiir yazma konusunda onca geniş temaların bulunmasına rağmen Şehriyar'ın en güzel şiirleri kişisel ve fani dünya bağlarından kopan ve göklere bir yol bulan ve ilahi kelam kokan şiirleridir.
Şehriyar dindar ve mümin bir şairdi ve dini inançları oldukça güçlü ve sağlamdır. Şehriyar'ın manevi şiirlerinin en önemli sermayesi Kur'an-ı Kerim'dir. Şair bu kitabı hidayet meşalesi ve feyiz için en iyi kaynak olarak tanımlıyor. Şehriyar ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'de alışan bir insandı. Şair bu konuda şöyle diyor. Ben edebi ilerlememi köyde yaşayan ve yetişen biri olmama borçluyum. Ben 6 yaşımdayken alfabeyi öğrendim ve böylece okumaya başardım. O sıralarda Kur'an-ı Kerim ile tanıştım ve bu kitabı öğrendim ve böylece ta baştan kalbim ve beynim semavi sözcüklerle doldu.
Daha ileri yaşlarda Şehriyar'da gelişen dini inanç ve iman sonu Allah-u Teala aşkı olan irfani bir aşka dönüşüyor. Şair ilahi iradeye karşı mutlak teslimdir. Kalbi ve yüreği ile İslam'ı ve peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i sevmektedir. İslam dini Şehriyar'ın gözünde insanlara en yüce dersleri veren en mükemmel inançtır. Şaire göre İslam adalet ve eşitlik temeline dayanan bir inançtır. Sonucu da beşeri erdem ve irfani yüceliştir.
Büyük şair Şehriyar'a göre insanın ruhu yükseklerde uçan ve yukarı alemlere ait olan bir kuş misalidir. Şair için bu dünya bir türlü alışamadığı dar bir kafes gibidir. Şehriyar, İslam'ın beşeri gayesini insanı irfan zirvesine ulaştırmak ve ona kendi hakikatini keşfetmeye yardımcı olmak şeklinde beyan ediyor.
Şehriyar'ın İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'ine olan aşırı ilgisi en çok yazdığı şiirlerde kendini gösteriyor. Şehriyar'ın İslam peygamberine ve Pak Ehl-i Beyt'i hakkında yazdığı şiirler bu tarzda yazılan şiirlerin en güzel örnekleri sayılıyor. Ve şiir ve edebiyat meraklılarının asla unutamadıkları kalıcı şiirlerin arasında yer alıyor.
Ehl-i Beyt uzmanlarına göre Şehriyar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı, münacat, gece ve Ali aleyhisselam gibi şiirleri ve yine Aşura hakkında yazdığı şiirleri çağdaş dini şiirlerin ilk sıralarında yer alıyor. Şairin İmam Ali aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselama olan aşkı sınırsızdır. Şehriyar'ın bu iki büyük imam hakkında yazdığı şiirler, yazdığı şiirlerin zirvesinde yer alıyor.
Şehriyar İmam Ali aleyhisselama aşıktır. İmam Ali aleyhisselam Şehriyar için hak aynası, adalet terazisi, şecaat abidesi ve diğer birçok faziletlerin simgesidir. Hazreti Ali aleyhisselam Şehriyar için İslam'ın simgesidir. Bir Müslümanın sahip olması gereken tüm özellikler Hazreti Ali'de bir arada toplanmıştır. Bu yüzden Hazreti Ali ve onun yadı ve ona saygı ve zikri Şehriyar'ın birçok şiirinin ana temasıdır.
Şehriyar şiirlerinden birinde şöyle yazıyor. Ali, o Allah'ın arslanı, Arap Şahı. Bu gece ile bir yakınları vardır. Gece Ali münacatına hayrandır. Ezeli aşk pınarının kaynamasıdır. Gece karanlığında o bilinmeyen adam Arap yetimlerine yiyecek götürüyor. Gece vakti maske takan o padişah yoksullara yiyecek götürüyor. Şehit olup sır perdesi düşene kadar bu adamın Ali olduğu da bilinmedi.
Ali ey humay nehmet, tüçre ağeti huda ra, ki be masiva fikendi heme sağeyi huma ra. Dil eger huda şinasi, heme der ruh Ali bin. Be Ali şinaftem ben, be huda qasam.
Aşura şiirleri de Şehriyar'ın onu halk arasında ebedileştiren şiirlerinden sayılır. Şehriyar, İmam Hüseyin aleyhisselam için yazdığı gazel ve iki beytlik şiirlerinden başka Hüseyin'i hamaset, Kerbela Kervanı ve Hüseyin'in Yarası adlı üç uzun kasidede yazarak Aşura olayını acıklı ve duygusal bir şekilde anlatmış ve Neyneva çölünde susamış dudakları hatırlatarak okurlarını gözyaşlarına boğmuştur. Fırat ırmağının yanı başında susamışların anısına, gözlerim ağlamaktan Karun ırmağına dönüştü.
Hüseyin'e yerler olmuyor, göller olmuyor, Atılıyor Murtaza olmuyor, peygamber olmuyor. Hüseyin'in nolhasın diriliş yazanda Müslüman sahlidir ki kafir olmuyor. Korulmuş gözlerin kan tuttu şimdin ki görsün öz elinde hancar olur. Korulmuş gözlerin kan tuttu şimdin ki görsün öz elinde hancar olur.
Şehriyar Aşura şiirinde en acıklı ve en üzücü sahneleri şairane bir dille anlatıyor. Şairin şiirleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın acımasız düşmanlarını ve vefakar dostlarını rivayet ediyor. Bu şiirler İmam Hüseyin Aleyhisselam ve hanedanı ve Seyrek Say'daki arkadaşının Kerbela çölünde düşman ordusu arasında mertlik ve yiğitliğin beş para etmediği bir ortamda izzet ve hürriyet ve fedakarlıklarını anlatıyor.
Şehriyar bu kanlı kıyamın her anını görüntüleyerek Hüseyin'i kerametten, münacatlardan ve o Hazretin Allah'ın tüm kulları hakkında hatta düşmanları için hayır duada bulunmasından söz ediyor. Şair, Aşura şiirlerinde Aşura kıyamı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın toplumu ıslah etmek üzere gerçekleştirdiği inkılabın kıyamının felsefesini beyan ediyor. Bu yüzden İmam Hüseyin Aleyhisselam, Mel'un Şimr ile yüzleşmesinin son anlarında bile ona lanet okumak yerine dua ediyor.
Düşmanları amansız, dostları vefasız. Hüseyin bu iki sorunun hangisiyle baş etsin? Suyunu susamış düşmanlar paylaşıyor. Hüseyin'in izzeti ve hürlüğü nereye kadar? Düşmanı ise suyu kesiyor ehli beytine. Hüseyin bu utanmaz kavme ne etsin? Şimr diyor, dinledim Allah'tan ne istiyor diye. Hüseyin'in lanet yerine dua ettiğini duydum.
Evet değerli dinleyicilerimiz, büyük şair Şehriyar'ın anısına hazırlamış olduğumuz sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Akılcılık ve Allah inancı.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde sırf akılcılığa inanan akımlara işaret ederek insan aklının onun saadete ve kemale ermesine yeterli olmadığını beyan ettikten sonra bugünkü sohbetimizde aklın insanı hidayete erdirmeye yettiğine inananların ve beşer aklı olduğu için dine ve ilahi peygamberlerin yol göstermelerine ihtiyacı olmadığına ve ilahi Resuller olmaksızın bağımsız bir şekilde hayatını sürdürerek ebedi saadete ulaşabileceği yönünde bu inancın yanlış olduğunu ispat etmek istiyoruz.
Radikal akılcılar her zaman insan aklı onu nihai hedefine ulaşmaya yettiğini ve akıl varken artık ilahi ve vahiye dayalı hidayete gerek olmadığını iddia etmiştir. Günümüzde ister maddi, ister manevi temelli olan sosyalizm, komünizm, liberalizm ve benzeri düşüncelerin her biri toplumun liderliği iddiasında bulunmaktadır. Ancak bu akıl küpleri ve ideolojiler şimdiye kadar beşeri hidayeti erdirmek hele dursun toplum için gerekli olan en basit kanunların üzerinde bile belli bir uzlaşmaya varamamıştır.
İlahi hikmet gereği Allahu Teala insanları kemale erme yolunu doğru tespit etmeleri ve sonuçta saadet ve mutluluğa kavuşmaları için his ve akıl ötesinde bir yol onlara sunmuştur. Allahu Teala enbiyayı ve salih kullarını insanlara örnek olarak sunmuş ve hidayet yolunu da vahiy yoluyla tebliğ etmiştir. Böylece alemleri yaratan Allah hikmeti ve kullarına yönelik lütfu ile onları cahillikten kurtarmış ve nihai erdem ve saadet için ihtiyaç duyduklarını da vahiy yoluyla buyurmuştur.
Eğer akıl saadete ulaşmak için yeterli olduğunu varsayacak olursak, bu kez kimin aklı sorusu gündeme geliyor. Acaba nefsani heva ve hevesler dizginlerini ele geçiren ve ilahi talim ve terbiye görmeyen bir insanın aklı beşeri hidayete erdirmeye layık olabilir mi? Eğer aklı hidayetin temeli olarak kabul edecek olursak, o zaman insandan insana değişen farklı akıl gücüyle ne yapmalıyız? Her insanın aklında olurlar ve olmazlar farklı özelliklere de sahipler ve bu yüzden tüm beşeriyet için tek bir reçeteden söz edilemeyeceği açıktır. Hatta herhangi bir zaman diliminde biri çıkıp bunu yapsa bile bir süre sonra bir başka daha üstün zeka olduğunu iddia ederek yeni bir reçete sunacaktır. Peki insanlar ne zamana kadar kaderini onun bunun aklına emanet etmesi gerekir? Acaba insan tüm bu evrelere şaşkınlık ve cehalet içinde geçirecek kadar yaşam fırsatı var mıdır?
Eğer bir insan çıkıp da kendisini mükemmel ve başkalarını hidayete erdirmeye layık biri olarak tanıtırsa, o zaman akla gelen ilk soru bu insanın hangi kriterlere göre kendisini mükemmel insan bildiği sorusudur. Kuşkusuz mükemmel insan tüm ilimleri bilen, kendisi hidayete eren ve başkalarını hidayete erdirmek isteyen bir insan olmalıdır. Peki eğer böyle biri ortaya çıkarsa, İlk önce kendisinin hidayete erdiğini nasıl ispat edebilir? Acaba bir rehber yaratanından başka bir yolla kendini tanıtabilir mi? Ya da saadet reçetesini alemleri yaratan Allah'ın yolundan başka ve vahiy dışında bir kalıpta sunabilir mi dersiniz?
Kur'an-ı Kerim insanları düşünmeye davet etmek ve insan için aklın gereklerini ispat etmekle beraber bunun hidayete ermek için yeterli olmadığını ve bunun yanında vahiy ve ilahi nübüvvetinde gerekli olduğunu vurguluyor. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 165. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Rusulen mübeşşirine ve munzirine lialla yekûne linnâsi alallâhi hüccetun ba'den rusul.
Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdi ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Bu ayet aklın insanı hidayete erdirmekte yeterli olmadığını açıkça gösteriyor. Zira eğer akıl insanı hidayete erdirmek için yeterli olsaydı, hüccet tamamlanmış olurdu ve kıyamet gününde de hesap vermelerine de hacet kalmazdı.
Aklın hidayete ermek için yeterli olmadığı meselesi, Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinin 134. ayetinde ele alınıyor. Ayet şöyle buyurmakta. Eğer biz bundan, Kur'an'dan önce onları bir azapla helak etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi, bize bir elçi gönderseydin de, şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce ayetlerine uysaydık. Bu ayette gündeme gelen istidlal, peygamberler gönderilmediği takdirde insanlara hücceti tamamlama ihtiyacı söz konusu olacağını, zira insanlar, onlara yol gösteren bir rehber ve bir önder olmadığı için saptıklarını iddia edeceklerini ifade ediyor.
Tahran Radyosu.
Vahiy zaruretine vurgu yapan 3. ayetler Mülk suresinde 7 ve 8. ayetlerdir. Bu ayetler cehennem halkının cehennem bekçileriyle diyaloğunu anlatırken şöyle buyurmakta. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa onun bekçileri onlara size bu azap ile korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? Diye sorarlar. Burada cehennem bekçilerinin cehennem halkına sordukları soru da peygamberlere gündeme zaruretini ortaya koyuyor. Zira eğer akıl insanların hidayete ermelerinde yeterli olsaydı, bekçilerin onlara sizin aklınız yok muydu? O zaman neden bu hale düştünüz diye sormazdı.
Vahiyin zarureti ve aklın kifayet etmediğine vurgu yapan 4. ayet, Enbiya'nın bisetinin faydalarına vurgu yapan ayetlerdir. Örneğin Allahu Teala Bakara suresinin 151. ayetinde şöyle buyurmakta. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resul gönderdik. Bu ayette vahiyden kaynaklanan ilimlerin bilinmediği gibi ilahi vahiy ve peygamberi olmaksızın bu ilimleri öğrenmenin mümkün olmadığını vurguluyor.
Din varlık aleminin hakikatlerini olduğu gibi tanıtır ve olur olmazlarını da tebliğ eder. Akıl da talim ve terbiye, ikaz, model, tezkiye ve hidayete ve kemale ermenin diğer zaruretlerini ispat eder. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyurmakta. Çünkü ümmilere işlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti üreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.
Nübüvvet ve enbiyanın bi'setinin köklü ve yüce hedeflerinden biri, akıl üzerinden nefsani heva ve heves tozunu silmek ve içinde yatan hazineleri gün yüzüne çıkarmaktır. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın ilk hutbesinde peygamberlerin bi'setinin amaçlarından birinin aklı geliştirmek olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Allah-u Teala elçilerini insanların arasından seçti ve peygamberlerini bir bir onlara gönderdi ki onlardan fıtrat anlaşmasını talep etsin ve unuttukları nimetleri hatırlatsın ve din ahkamı ve marifini tebliğ ederek hücceti tamamlasın ve düşüncelerinde yatan hazineleri ortaya çıkarsın.
Bazen nefsani heva ve hevesler insan vücudunun asli komutanı olan aklı kendi pençesinde esir alır. Bu durumda akıl kurtarıcı ve faydalı olmadığı gibi nefsani heva ve heveslere de yol gösteren bir ışık gibi olur. Akıl ancak şeriat ve nübüvvet temelinde hareket ettiği ve peygamberlerin hidayetinden yararlandığı ve vahiy nuru altında geliştiği zaman faydalı ve etkili olur.
Anlatılanlardan anlaşıldığı üzere Kur'an-ı Kerim'in vahye dayalı talimine göre vahiy ve risaletin varlığı sadece bir fazilet değil, aynı zamanda kesin bir zarurettir. Zira ilahi peygamberler insanlara vahiy yolundan başka hiçbir yoldan öğrenemeyecekleri şeyleri öğretir. Dinin zarureti yeryüzüne ilk insan ayak bastığı günden son insan ayrıldığı güne kadar kesin ve değişmez bir konudur. Zira din insanların dünyevi ve sosyal saadetinin yanı sıra ebedi ve uhrevi saadetini de temin etme peşindedir.
İnsanların bireysel ve sosyal yaşamını toplu akıl iradesine bırakmak, kaos ve kargaşadan başka sonucu olmadığı gibi beşeriyetin maneviyat krizini de körükleyeceği kesindir. Günümüz insanının kimliksizliği ve şaşkınlığı zaten radikal akılcılığın sonucudur. Aklı selim hiçbir zaman vahiy meselesine karşı çıkmaz. Zira kendisi vahiy ürünü ve hamisidir. Eğer aklımızı hakem yapacak olursak, aklımız gayet alçak gönüllü bir şekilde varlık aleminin birçok hakikatini bilmediğini itiraf edecektir. Nitekim Pascal şöyle diyor. Aklın son hareketi bilmediği sınırsız konunun bulunduğunu itiraf etmektir ve eğer bu itirafta bulunmazsa bu onun zafiyetini gösterir. Eğer doğal konular aklın hakimiyet alanının dışında ise doğa ötesi konular haydi haydi hakimiyetinin dışında olacaktır.
Değerli dinleyiciler, din ilimleri alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İslam İnkılabı rehberi Erbayan yürüyüşleri Bugün müminlerin dayanışma ve hak taraftarlarının toplama simgesi olmuştur. 2 milyondan fazla Erbay ziyaretçiye tıbbi hizmet sağlandı. Ankara'da Hüseyin Erbay matem töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Reisi Biden ile bir görüşme olmayacak. Kenan Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün seçkin üyelerinden biri olduğunu bildirdi. İran, Tacikistan, Kırgızistan arasında kalıcı ateşkes istedi. Sınır muhafızları 14 adet savaş silahı keşfetti. Siyonistler Şili Cumhurbaşkanı'na tepkili.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.